Ankara Cinayeti, İhsan Tombuş.
Ayrım 18.
Aynı saatlerde Kızılay'da şimdiki Milli Piyango binasının yerindeki vali konağının üst katında Ankara Valisi ve Belediye Başkanı Nevzat Tandoğan, eşi ve kardeşi avukat Fahri Tandoğan'la yemek masasında hem konuşuyorlar hem de kahvaltı yapıyorlardı. Kahvaltıya oturmadan önce Nevzat Tandoğan bir iki yere telefon etmiş, son olarak da Adalet Bakanı Mümtaz Ökmen'i aramış ve bir gün önceki tanıklığı esnasında mahkemede kendisine reva görülen muameleden şikayet etmiş, hakim, savcı ve müdahil avukat Hamit Şevket İnce tarafından kendisine tanık olarak dinlenilmesine rağmen bir sanık gibi davranıldığını, bundan dolayı çok üzüntü duyduğunu söylemiş ve kendisiyle saat 8.30'da konağın karşısındaki CHP İdare Kurulu binasında görüşmek için randevu almış. Adalet Bakanı kendisine üzülmeye gerek olmadığını, kendisi bakan olarak tanıklık ettiği takdirde de aynı muameleye maruz kalacağını, bunun adli bir formalite olduğunu bildirmesine rağmen valinin tatmin olmadığını bu telefon görüşmesini dinleyen Adalet Bakanlığı Özel Kalem Müdürü Şakir İbrahim Hakkıoğlu daha sonraları anlatmıştı. Aynı konunun konuşulduğu kahvaltı masasından Nevzat Tandoğan, Adalet Bakanı ile olan randevusuna yetişmek üzere giyinmek için yatak odasına geçti. 10 dakika kadar bir zaman sonra hala sofrada oturan kardeşi ve eşi, kulakları sağır eden bir silah sesiyle sarsılıp sesin geldiği yatak odasına koştuklarında karşılaştıkları feci manzara karşısında şaşırıp kaldılar. Vali pijamalarını çıkarmış, elindeki pantolonla şakağından kanlar akarak yatağın üzerine yığılmıştı. Silah sesi üzerine odaya giren hizmetçi kız çığlık çığlığa pencereye koşarak konağın karşısındaki polis noktasına durumu bildirdi. Polislerden sonra eve ilk gelen Adalet Bakanı Mümtaz Ökten'di. Daha sonra İçişleri Bakanı Hilmi Uran, Kemal Satır, Mevhibe ve Ömer İnönü geldiler. Bu arada Numune Hastanesi Başhekimi Rüştü Çapçı, Adli Doktor Muhip Oral ve Ankara Cinayetin soruşturmasını yürütmüş olan zamanın Ankara Savcısı Kemal Bora da olay yerine yetişti. Koma halinde olan valinin kafatasına saplanan merminin çıkartılması için İstanbul'dan operatör M. Kemal Öke'nin uçakla getirilmesi emredilmişti. Ancak ünlü doktor Ankara'ya gelmeden saat 11'de Ankara'nın kudretli valisi hayata gözlerini yumdu. Olay mahalline gelen can kurtaranların can hıraş sirenlerinin de yardımıyla haber kısa zamanda şehre yayıldı ve meraklı bir halk topluluğu vali konağının önünde toplandı. Aynı gün öğleden sonra Cumhurbaşkanı İsmet İnönü de vali konağına gelerek Nevzat Tandoğan'ın eşine başsağlığı diledi. Merhum Nevzat Tandoğan'ın naaşı ertesi gün Hacı Bayram Camii'nde kılınan cenaze namazından sonra muhteşem bir törenle Cebeci Mezarlığı'na defnedildi. Cenaze merasimine siyasiler, üst düzey bürokratlar, kor diplomatik ve büyük bir halk kitlesi katıldı. Cenazede Cumhurbaşkanı Genel Sekreteri Kemal Gedeleç hazır bulundu. İnönü ailesini de Ömer İnönü temsil etti. Türk bayrağına sarılı tabutu taşıyan top arabası bando eşliğinde önce merhumun 18 yıl vazife gördüğü vilayet konağında ve Anafartalar Caddesi'ndeki belediye binası önünde kısa bir an durakladıktan sonra iki gün önce tanıklık yaptığı adliye binasının önünden geçirilerek ebedi istirahatgahına götürüldü. Binlerce Ankaralı kortejin geçtiği yolları doldurarak 18 senelik valilerini uğurladı. Nevzat Tandoğan bu dünyadan göçerken arkasında sadece valilik ve belediye başkanlığı koltuklarını bırakmamış, aynı zamanda bir yığın dedikodu, senaryo ve soru işaretleri de bırakmıştı. Daha cenaze kaldırılmadan merhumun intihar mı ettiği, yoksa bir cinayete mi kurban gittiği, intihar ettiyse niçin canına kıydığı, cinayete kurban gittiyse niçin öldürüldüğü kamuoyunda basına da aksedecek şekilde tartışılmaya başlanmıştı. Bu tartışma günümüze kadar devam etmiştir. İntihar mı cinayet mi sorusunun ve sebeplerinin cevabının bulunabilmesi için rahmetlinin doğduğu günden itibaren bütün hayatı, mizacı, karakteri, faaliyetleri didik didik edilmeye başlanmıştı. Nevzat Tandoğan 1897 yılında İstanbul'da doğmuş, yüksek tahsilini tamamladıktan sonra 4 yıl öğretmenlik yapmış ve bilahare İstanbul Emniyet Teşkilatı'na geçmişti. Bu görevde dikkatleri üzerine çeken Tandoğan Adalar Kaymakamlığı'na tayin edilmişti. Kaymakamlığı esnasında Heybeliada'daki İsmet Paşa'nın konağında elektrikler kesilmiş ve İsmet Paşa karanlıkta kalmıştı. Elektrik tesisatının onarılmasının mümkün olmadığını gören kaymakam Nevzat Bey, Abbas Halim Paşa konağından temin ettiği lüks lambalarını İsmet Paşa'nın konağına göndermiş ve bu surette konağın karanlıktan kurtulmasını sağlamıştı. Başbakan İsmet Paşa'nın bu suretle ilgisini ve takdirini kazanan Tan Doğan, Malatya valiliğine terfi ettirilmişti. 1927 yılında Konya valiliği ve CHP müfettişliği yapan Nevzat Bey, 1929 senesinde Ankara valiliği ve belediye başkanlığına getirilmişti. Tan Doğan 18 yıl vazife gördüğü Ankara valiliğinde çok otoriter ve vazife şinas olarak tanınmıştı. Bazı kimseler onun karakterini ve vasıflarını öve öve bitiremedikleri halde, bazı kimseler de onu despot, diktatör ve hukuk kanun tanımaz bir kimse olarak nitelemişlerdi. Anlatılanlara göre Nevzat Bey Ankara'yı Çankaya Köşkü ile Ulus arasındaki Atatürk Bulvarı'ndan ibaret saymış ve bütün özenini bu bulvar üzerinde yoğunlaştırmıştı. Bulvar devamlı olarak süpürülür, temizlenir, sulanır ve aydınlatılırdı. Zamanın önde gelen taşıtı olan at arabası, kasaba ve köylerden gelen kasketli ve şalvarlı vatandaşlar bulvara kesinlikle sokulmazdı. Şehrin asayişinin temin edilebilmesi için gece sokaklarda dolaşan sarhoşlar bir kamyona doldurularak Ankara'nın 7-8 kilometre dışına bırakılır, buralarda ayılan vatandaşlar yürüyerek Ankara'ya dönerlerdi. Hakkında şikayette bulunulan bir eczacıyı vali makamına çağırarak, "Yarın seni Ankara'da görmeyeceğim, şehri derhal terk edeceksin," demiş ve eczacı da bir daha dönmemek üzere Ankara'yı akşam treniyle terk etmişti. Yine yazılan ve söylenenlere göre belediye ile anlaşmazlığa düşen Emin Taş adındaki müteahhit, Danıştay'dan lehine çıkan bir kararın tatbik edilmemesi üzerine Tan Doğan'a şikayette bulunmuş. Vali müteahhidin elindeki ilamı alarak parçalamış, adamın suratına atmış ve "burada benim sözüm geçer" diyerek müteahhidi makamından kovmuştu. Nevzat Tan Doğan 18 yıllık valiliği esnasında Ankara'nın ikinci güçlü adamı olarak görülmüştü. Milletvekilleri ve hatta bakanlar bile valiyle hiçbir surette rekabete girmemişlerdi. Ankara'da astığı astık, kestiği kestik olması sebebiyle kendisine Ankara diktatörü veya örfi idare, sıkı yönetim olmamasına rağmen örfi idare komutanı denirdi. Matbuat, basın derken, medya isimli kitabında Bedi-i Faik Ankara cinayetinin kritiğini yaparken Tan Doğan'ın portresini renkli üslubuyla çok güzel çizmiştir. Ankara'da adına Nevzat Tan Doğan denilmiş bir vali vardır ki, kendisini kuşların kanatlarına bile hükmetmekle görevli, çiçeklerin renklerine bile karışmakla yükümlü bulmakta ve şehirde istemediği hiçbir şeyin yapılmasına imkan bırakmayan bir zorbalık rüzgarını devamlı estirmektedir. Ve işte devletin bu temsilcisi bu rüzgarı bir başkentte devletin çok daha büyüklerinin takdir, tebrik, teşvik raşeleri içinde yapabilmekteyken, Doktor Neşet Naci öldürülmüş ve Vali Bey aksilik bu ya katili beğenmemiş yahut saklamak istemiş ve derhal yerine başka bir katilin oturtulması faaliyetine girişivermiştir. Polis emrindedir, hemen yeni bir tip bulmakta gecikmez. Ama yeter mi? Hayır, geride bir de adalet vardır. Tabii hemen oraya yönelir ve bu defa orada da Ankara savcılığı mevkiinde oturan aynı tabiat ve ahlakta bir Kemal Bora vardır ki hemen el ele tutuşuverirler. Tan Doğan bütün bu haşim ve sert tavırlarına rağmen emri altındaki memurlarına son derece müşfik davranır, onların dertleriyle haşır neşir olur, sıkıntıya düşmüş olan vatandaşlara da elinden geldiği kadar yardım ederdi. Bu derecede kuvvetli bir karakter ve iradeye sahip bir kimsenin intihar edebileceğine kimse inanmak istememişti. Her ne kadar adli tabip olayın bir intihar olduğu yolunda rapor verdiyse de bunun bir cinayet olabileceği ihtimali üzerinde durulmuş ve bu ihtimali destekleyecek bir sürü ipucu ileri sürülmüştü. Olayın bir intihar olamayacağını iddia edenlerin birinci dayanakları Tan Doğan'ın kuvvetli bir iradeye ve karaktere sahip olmasıydı. Onlara göre böyle güçlü bir kimsenin intihar etmesi mümkün olamazdı. İkinci husus Tan Doğan'ın intiharı için bir sebebin mevcut olmamasıydı. Gerçi bir gün önceki tanıklığı esnasında itibarının rencide edildiği hususunda kendisi şikayette bulunmuşsa da gerek mahkeme heyeti gerekse savcı kanuni icaplar dışında kendisine karşı bir davranışla bulunmamışlar, hatta yorulduğu için oturarak ifade vermesini sağlamışlardı. Müdahil avukat Hamit Şevket İnce de "biz okul arkadaşıyız, kendisi iyi bir idareci olduğu kadar aynı zamanda iyi bir hukukçudur" da diyerek kendisine iltifat etmişti. En çok üzerinde durulan husus da şakağındaki kurşun yarasının etrafında barut izi ve yanığı bulunmamasıydı. Ölüm raporunda bu hususta bir tespit yapılmamıştı. Adli tıp otoritelerinin belirttiklerine göre 1 metreden daha yakın mesafeden atılan kurşun yarasının etrafında mutlaka barut yanıklarının bulunması gerekiyordu. Bu bakımdan atışın uzaktan yapıldığı ihtimali konuşuluyordu. Şüphe arz eden dördüncü bir mesele de merminin kafatasına sadece yarım santim girmiş olmasıydı. Bu suretle vali 2 saat daha yaşayabilmişti. Uzmanlara göre çok kuvvetli bir tabanca olan Smith Wesson ile en az 1,5 metre mesafeden atılan bir kurşunun beyni parçalamış olması gerekmekteydi. İntihar eden bir kimsenin 1,5 metre mesafeden kendisine ateş etmesi mümkün olmadığına göre merminin başkası tarafından uzaktan atılmış olabileceği söz konusuydu. Beşinci şüphe çeken husus da tabancanın radyatör mermerinin üzerinde bulunmasıydı. Bu durum valinin eşi tarafından oraya sonradan konulmuş olduğu biçiminde açıklanmışsa da bir kadının eşi kanlar içinde yatarken ona yardım edeceği yerde tabancayı alıp radyatör üzerine koymuş olması akla yakın gelmemekteydi. Akıl karıştıran bir başka ayrıntı, intihar etmek isteyen bir kimsenin yarım saat önce Adalet Bakanı'na telefon ederek randevu almasındaki çelişki ve giyinmek için pijamasını çıkardıktan sonra intihar etmesiydi. Kamuoyunu asıl tereddüde düşüren konu soruşturmanın eksik yapılmış olmasıydı. Cenaze defnedilmeden önce bir otopsi yapılmamış, kurşun çıkarılarak balistik muayenesine lüzum görülmemiş, tabancanın kime ait olduğu ve üzerindeki parmak izleri tespit edilmemişti. Soruşturmayı yöneten kişinin Ankara cinayeti soruşturmasını yaparken tek taraflı hareket ettiği, delilleri sakladığı, vazifesini suistimal ettiği, Bolu Ağır Ceza Mahkemesi tarafından tespit edilerek hakkında takibat yapılması için Adalet Bakanlığı'na ihbarda bulunulan Ankara savcısı Kemal Bora olması bu eksikler üzerindeki şüpheye ayrı bir anlam yüklemişti. Olayın bir cinayet değil intihar olduğunu savunanların da kendilerine göre mantıklı sebepleri bulunmaktaydı. Bunlardan en önemlisi adli tabibin ve numune hastanesi doktorlarının verdiği raporlardı. Bu raporlar ölüm sebebinin sarih bir şekilde intihar olduğunu belirtmekteydi. İkinci önemli nokta olay günü konakta ve bilhassa ikinci katta vali, eşi, kardeşi ve servis yapan hizmetçi kızdan başka kimsenin bulunmaması ve herhangi bir yabancının görülmemesiydi. Ev halkına görünmeden kim yatak odasına girip de bu cinayeti işleyebilirdi? Ancak aylar sonra patlamamış kayıp mermi davasına bakılırken valinin sırdaşı olduğu söylenen otobüs müdürü Hüsnü Yeğiner'in de evde bulunduğu anlaşılmıştı. Ölümün bir intihar olduğunu savunanlar daha çok intihar sebeplerini sıralamak suretiyle iddialarını ispata çalışıyorlardı. Valinin çok yakın arkadaşı olan otobüs müdürü Hüsnü Yeğiner, Tandoğan'ın 2 yıldan beri intihardan bahsettiğini belirtiyor, kendisinin çok yorgun ve yıpranmış olduğunu söylüyordu. Hüsnü Yeğiner'e göre Nevzat Bey artık 18 senelik valiliğinden bıkmış, kendisi için daha rahat İçişleri Bakanlığı gibi daha yüksek bir mevkiye geçmek istiyormuş ve bu arzusu yerine getirilmediği için de çok dertliymiş. Hatta bir gün kendisine ya valilikten istifa edeceğim ya da intihar edeceğim demiş. Diğer taraftan yaklaşan seçimler kendisini endişelendiriyor, yeni kurulan Demokrat Parti'nin çok faal olmasına rağmen CHP'nin ataletinden çok şikayetçi oluyor ve üzülüyormuş. Zaten yaratılış itibariyle çok vehimli olan vali, büyük bir sadakat ve sevgiyle bağlı olduğu milli şefin sevgi ve teveccühünü kaybettiğini sanarak korkuya kapılmış. Resmen açıklanmamış bile olsa bakanlık emrine alındığı dedikoduları kulağına gelmiş. Diğer bir söylentiye göre Cumhurbaşkanı Ankara cinayetine adının karışmasından dolayı kendisini şiddetli bir şekilde azarlamış ve bu yüzden büyük bir moral çöküntüsüne kapılmış. Üst üste gelen bu olayların üzüntüsüne bir de mahkemedeki tanıklık olayı eklenince gururu kırılmış ve yakınlarına benim gibi bir adamın haysiyetiyle oynanır mı diye defalarca şikayette bulunmuş. Olayın intihar olduğunu savunanlara göre bütün bu olumsuz şartlar karşısında Tandoğan büyük bir ruhi sarsıntıya kapılarak canına kıymıştı. İşin garip tarafı valinin yakın çevresi ve resmi makamlar bu olayın bir cinayet değil intihar olduğunu sanki ispat etme gayreti içine girmişlerdi. O tarihteki basın kanununa göre intihar haberlerinin yayımlanması yasaktı. Bu yasağa uymak için intihar ettiği yerine bıçak fırlayıp kalbine saplanmış veya masanın üzerinde duran tabanca patlayarak kurşun adamın beynini parçalamış gibi komiklikler yapılırdı. Ancak bu yasağa rağmen iktidarın yarı resmi gazetesi Ulus, kanunu çiğneyerek olayı büyük manşetlerle intihar olarak vermiş, bundan cesaret alan İstanbul gazeteleri de kanunu ihlal etmekle sakınca görmemişlerdi. Ölümün intihar değil cinayet olduğuna inanan çevreler başka sorularla karşı karşıya kalıyorlardı. Şayet Tandoğan bir cinayete kurban gitmişse bu cinayeti kim ve niçin işlemişti? Bu sorular da kamuoyunda bir yığın dedikodulara ve senaryolara sebep olmuştu.
Ayrım sonu.